Ayrım 3. İstanbul serüveni. Görürsün sen, parası olmayan okur mu okumaz mı? Senin gibiler yüzünden babalarımız cahil kalmışlar, yoksul düşmüşler. Ne yapıp edip okumanın yolunu bulacağım. Benim gibi çocukların okuması için ömrümün sonuna kadar çalışacağım. Koca paşa, eğer yaşarsan nasıl okuduğumu görürsün. Yazıklar olsun senin paşalığına. 1914. Dipnot, Tonguç'a kitap sayfa 18. Artık her şey geride kalıyordu. Sevdiği ailesi, doğup büyüdüğü Tatar Atmaca ve arkadaşları, Tuna boylarının geniş ufukları. Bir yeni yetme için tüm bunlardan kopmak kolay değildi kuşkusuz. Ama başka umarı yoktu. Puslu bir ilkbahar sabahında elinde küçük tahta bavulu ile İstanbul'a doğru yola düşerken, yalnızca amaçlarını, umutlarını ve çalışkanlığını götürüyordu ana vatana. Bir de gözlerinde Tuna'nın rengi vardı. Silistre Rüştiyesi'nde okurken de ayrı kalmıştı ailesinden, köyünden. Ama o günlere tam bir ayrılık denemezdi. Köyü yakındı, öğrenciler arasında köylüleri vardı. Dedesi babası arada bir yoklamaya gelir, tatillerde evine gidebilirdi. Üstelik kaldığı aile yakınlarıydı. Oysa şimdi ilk ayrılık olmasa da ilk acıyı derinden duyar gibiydi. Yol aldıkça, tepeleri düzleri aştıkça amacı onu İstanbul'a doğru heyecanla çekip götürürken içine başka duygular doluyordu. Geride kalanlardan yalnızca bir şey, ona özgürlük tanıyan bir duygu yumağı, elini ayağına dolaşmadan yol boyu yanında akıp gidiyordu sanki. Bir ayak bağı değildi bu. Tuna boylarından uzayıp gelen hoş bir sevgiydi. Artık özgürdü. O yaşta aile ocağından doğup büyüdüğü yöreden koparak bağımsız bir yaşam seçmesi ona yeni deneyimler kazandıracak, kişiliğine yeni boyutlar katacak, kimi durumlar üstünde derin izler bırakacaktı. Bu yolculuğun nasıl geçtiği, ne kadar sürdüğü pek bilinmiyor. Kısaca yazdığı anılarında İstanbul serüveninin yolculuk bölümünü atlıyor. Onu etkileyen, düşündüren, kimi zaman şaşırtan, tavır koymasına yol açan ilginç olay ve ortamlardır anlattıkları. Sabahın er saatinde çantasını sırtlayıp tek başına ve yaya çıkılan bir yolculuk nasıl geçecekti ki? Yoksunluk içinde ve günlerce sürdüğü anlaşılıyor. Ana vatana koşup orada bir okula yerleşme düşü birçok Rumeli gencinin öteden biri özlemiydi. Bu istekler Balkan savaşlarından sonra artmıştı. Yalnız gençler değil, savaş sırasında ve sonrasında toprakları yabancı sınırları içinde kalınca iyice tedirgin olan Türklerden çoğu bir an önce İstanbul'a ulaşmak için koşuyordu. Tonguç yollarda onlardan bir bölümüyle karşılaştı. Nasıl olursa olsun sonunda düşlerinin kentine gelmişti. Ama onu karşılayan hayalindeki güzel İstanbul değildi. Güzel olmasına olsa bile şaşırtıcı olumsuzluklar ilk anda gözünden düşürdü sanki bu kenti. Yalnızca Rumeli'den kopup gelen bir gencin gözlemleri değildi bu. Gerek Balkan Savaşları yenilgisi, gerekse 1908'de kabul edilen ikinci meşrutiyetin yerine oturmaması nedeniyle İstanbul gerçekten karışıktı o günlerde. Önce kendine bir otel köşesi buldu, işe nereden başlayacağını düşündü. Dobruca bölgesinden kimi varsıl aile çocuklarının Fatih Medresesi'nde öğrenci olduklarını biliyordu. Onları arayıp bu karışık kentle ilgili bilgi almayı, okul başvurusu için yol yordam öğrenmeyi koydu aklına. Sorarak arayıp buldu medreseyi. Ne var ki hemşehrileri ona yol göstermek şöyle dursun, bir ipucu bile veremediler. Kendi içe dönük dünyaları ile medresenin kısır iç dünyasında sıkışıp kalmış olan o hemşerilerin dış dünyadaki kent yaşamından haberleri bile yoktu. Tonguç'un çevreyi tarayarak, gözlemleyerek edindiği İstanbul'la ilgili bilgiler onlarda hiçbir zaman olmayacaktı. Orada gördüklerinden medrese eğitimiyle ilgili çok olumsuz izlenimler edindi. Medreseli amcasının neden o kadar edilgen bir tip olduğunu daha iyi anladı. İstanbul serüveninde onu derinden etkileyen olumsuzluklardan biri olarak bu görüntüyü şöyle anlatıyor anılarında. Bizim hemşeriler kasvetli, rutubetli medrese odalarında kendi içlerine kapalı şekilde yaşıyorlardı. Dışarıda olup bitenlerden haberleri yoktu. Okullarına ait bilgileri kıttı. Onlar medrese odalarında bol bol pilav pişirerek, tıka basa yemek yiyerek, birbirleriyle güreşerek, camilerde okutulan derslere giderek zaman öldürüyordu. Dipnot, adı geçen eser sayfa 17. Çocukluğunun bu gözlemleri onun belleğinde üç başlı Osmanlı eğitiminin başta gelen kolu olan medreselerin çirkin bir resmi gibi yer edecekti. Bundan sonra çevreyi tanımak, okul başvuru yollarını aramak için günlerce sokaklarda dolaşarak anasının verdiği küçük altınları bozdurup harcamaya başlıyor. Erişkin yaşlarının önemli özelliklerinden biri olan çevreyi tararcasına algılama, gözlemleme gücü çocukluğunun İstanbul sokaklarında garibanca dolaşırken de vardır onda. Oradan oraya koşarken kendine göre ilginç gözlemlerde bulunuyor, İstanbul'un birçok yerini görüyor. Ama onca uzaktan gelip buraları bulabilmesine karşın okula başvuru yolunu daha bulamamıştı. Dolaşmakla günler gelip geçiyordu. Sıkışınca yardım istenecek bir avukat olduğunu babasından öğrenmiş, adını adresini almıştı. Onu arayıp buldu sonunda, amacını, durumunu anlattı. Hak arama mesleğini seçmiş olan genç Osmanlı avukatı onu okula kayıt ettireceğim diye uzun süre oyaladı. Birkaç okula aday kaydı yaptırdığını söyleyerek epeyce parasını aldı. Tonguç onu daha sonra arayınca yerinde bulamadı. Askere gittiğini söylediklerinde dolandırıldığını anladı. Bu olay onun genç ruhunda fırtına kopardı. Medreseli hemşehrilerinin çirkin görüntüsünden sonra bu kötü davranış ona İstanbul'un ne menem bir ana vatan olduğunu düşündürdü. Avukatın kalleşliği delikanlıyı ağlatmıştı. Kötülüğe baş kaldıran bu ağlamada büyüklerce aldatılmanın ilk şaşkınlığı vardı. İnsanın insanı kandırmasına kendi yaşamında ilk kez tanık olması öfkesini bilemişti. Ama yapabileceği bir şey yoktu, zamanı da yoktu. Ne yapıp edip okula başvuru için başka yollar bulması gerekiyordu. Bunları düşünürken babasından ve okumuş amcasından duyduğu bir Osmanlı paşasını anımsadı. Daha önce birçok kişiye yardımcı olduğunu söylemişlerdi. O ünlü paşayı bulup sorunu için yardım istemeye karar verdi. Çünkü avukat onu çok oyalamış, günler aylar geçmiş, parası azalmıştı. Ama amacına doğru bir arpa boyu yol almamıştı. Sokaklarda dolaşırken üniformalı öğrencileri gördükçe onlara özeniyordu. Böyle düşüncelerle paşa konağını arayıp buldu. Bir rastlantı dışarı çıkmakta olan paşa ile karşılaştırdı onu. Orta boylu, kır saçlı, Moğol suratlı biri olarak aklında kalan paşaya sorununu ve dileğini saygıyla anlattı kısaca. Ne var ki Osmanlı paşası onu başka bir yerinden vurdu. ''Evladım, parası olan okur, olmayan okuyamaz. İstanbul'da okumayı kolay mı sanıyorsun sen?'' diyerek geldiği yere geri dönmesini öğütledi. Bunun için bir süre tramvay şirketine biletçi yazdırabileceğini, kazandığı parayla köyüne dönüp gitmesini söyledi. Kendine umut bağlamış olan genci oracıkta kapının önünde koyup yaylı arabasına yaslanarak saltanatla çekip gitti. Paşanın bu davranışı karşısında delikanlı yerinde çakılıp kalmadı, gözleri dolmadı. Arabanın arkasına düşmüş yüksek sesle söyleniyordu. ''Görürsün sen, parası olmayan okur mu okumaz mı? Senin gibiler yüzünden babalarımız cahil kalmış, yoksul düşmüşler. Ne yapıp edip okumanın yolunu bulacağım. Benim gibi çocukların okuması için ömrümün sonuna kadar çalışacağım.'' ''Koca paşa, eğer ömrün olursa nasıl okuduğumu görürsün. Yazıklar olsun senin paşalığına.'' Onu tanıdık aramaya iten nedenlerden biri çocukluğundan beri çevreden aldığı etkilerdi. Köyünde sık sık duyardı. ''Türkiye'de işini görmek için aracı bulacaksın, arkan olacak. Değilse işin görülmez.'' derlerdi. Bu arada şunu da anlamıştı. Aracı ile iş gördürmeli ne yolunu yöntemini biliyordu ne de yaptıklarından sonuç alabilmişti. İşi asıl görecek olanlara bir parça bile yaklaşamadan günleri gelip geçtiğinin ayrımına vardı. Parasının gittikçe azaldığını yeniden anımsadı. Tüm bu olaylar avukatın dolandırması, paşanın yüzüne bile bakmayarak parası olan okur demesi onun düşün ve davranışlarında birden bir sıçrama yaptı sanki. Bunlara nasıl karşı çıkılacağını düşündü. Aracıya başvurma yerine kendi işini kendi görmeye, hakkını var gücüyle aramaya yönelecekti. Beyninde bir şimşek çakmıştı. Bu bir başkaldırı işaretiydi. Onun gibilerin göbeklerini kendileri kesmesi gerektiğini o gün düşündü ve öyle yapmaya karar verdi. Bu düşünce ve duygularla Eğitim Bakanlığı'nın yolunu tuttu. Başka yerleri bulduğu gibi orayı da arayıp buldu. Konağın karşısında bir kahveye oturarak kendi dili ve düşünleriyle, Rüşdiye'de öğrendiği yöntemle amacını içeren dilekçesini yazdı. Eğitim Bakanlığı katına, Maarif Nezareti celilesine. Silistre Rüşdiyesi çıkışlıyım. Tahsil için 3 ay önce İstanbul'a geldim. Kayıt olmak istediğim okullar beni kabul etmediler. Babamın durumu müsait olmadığı için parasız yatılı bir okula tahsilimi yaparak vatana hizmet etmek istiyorum. Kabulüm için emirlerinizi diliyorum vesaire vesaire. Özetle böyle yazmıştı dilekçesini, yeniden okudu. Osmanlı avukatın dilinden daha anlamlı ve anlaşılır olduğunu düşündü. Önemli olan dilekçeyi nazıra, yani bakana sunabilmekti, bunu deneyecekti. Ama nazırın odasına sıradan kişilerin girmesi olası değildi. Ne olduysa kapıdaki iş gören dışarı çıktığı bir sırada içeri dalıverdi. Ona sert sert bakan nazırın karşısında ceketini ilikleyip dilekçesini uzattı. Zaman yitirmeden sözlü açıklamasını yaptı. ''Göçmen çocuğuyum, bir dileğim var.'' diye başladı. Balkan Savaşı yıkımı nedeniyle o yıllarda görevliler göçmenlere, özellikle çocuklara gerekli yakınlığı göstermeye çalışıyordu. İttihat Terakki'nin ünlü marif nazırı göçmen sözcüğünü duyunca dilekçeyi içtenlikle okumaya koyuldu. Silistre'de olduğunu öğrenince daha bir duygulanıp, ''Ya vatan Silistre'' dedi iç çekerek. Silistre'nin o dönem insanlarında yurtseverlik çağrıştıran bir anlamı vardı. İmparatorluğun bocalaması karşısında Türk aydını Namık Kemal, ulusal birlik ve dayanışma üstüne çabalar harcamış, bu konuda siyasal ve sanatsal yapıtlar vermişti. Bunlardan biri tiyatro türünde yazdığı Vatan yahut Silistre adlı yapıtıydı. Yurtseverlik duygu ve düşüncelerinin toplumda yerleşmesini amaçlayan bu yapıtı bilmeyen yoktu. 1873'te İstanbul'da sahnelendiğinde yer yerinden oynamış, özellikle gençler Namık Kemal'i büyük Türk kahramanı olarak hayranlıkla alkışlamıştı. Dipnot, Yalçın Küçük Aydın üzerine tezler. Nazır Şükrü Bey karşısına duran delikanlıya, ''Ya, vatan Silistre'' derken bu çağrışımın etkisindeydi. Dilekçenin içeriğini okuyunca sevecenliği arttı, yeniden içini çekti. ''Demek vatana hizmet etmek için geldin'' dedi. ''Evet'' karşılığını alınca, ''Ailede vatan için çalışanlar var mı?'' diye sordu. Delikanlının, ''Dedem Silistre'de savaşmış, Osmanlılar bugün yarın gelirler diye hala orada bekliyorlar'' demesi Nazır'ı can evinden vurdu. Türkler için yurtseverlik kavramının simgesi olan Silistre'nin yabancılar elinde kalması ve yurtseverlerin orada artık hiçbir zaman gelmeyecek olan Osmanlı'yı beklemesi gözlerini yaşarttı. Birçok göçmen çocuğu için yaptığı gibi Silistre'liyi de parasız yatılı öğretmen okuluna yerleştirmeyi düşündü. Öğretmen okulları göçmen çocukların alın yazısıydı o günlerde. Olanakları bulunmayan yetenekli Rumeli gençlerine bu yolla yardım ediliyordu. Onların öğretmen olması ülke için daha yararlı oluyordu Şükrü Bey'e göre. Önceki bakanlar öğretmen okullarına öğrenci seçmede yanlış davranmışlar, mesleği gözden düşürmüşlerdi. Anadolu'da çok sayıda ilk ve ortaokul bulunmadığı için öğretmen okullarına İstanbul liselerinde sınıfta kalan, okuldan atılan öğrenciler alınmış, onlardan bir yarar sağlanamamıştı. Nazır Şükrü Bey'in önlemlerinden biri de öğretmen okullarını Anadolu'ya yaymaktı. Bunu başlatmıştı. Karşısında duran pehlivan yapılı Silistreli genci gözleriyle kucaklayarak anlattı. ''Bak evladım, seni İstanbul'un en iyi okuluna yazdırabilirim ama bunu yapmayacağım. Biz İstanbul diye diye ülkenin başka yanlarına bakmamışız. Sizin Rumeli o yüzden elden gitti. Anadolu'ya bakmazsak o da gidecek. Eğitimi Anadolu'ya yaymak istiyoruz. Seni benim memleketim Kastamonu'ya göndereceğim. Öğretmen ol, vatanına hizmet et. Ülkeyi cahillikten kurtaralım. Gençlerden bunu bekliyorum.'' dedi. Bir görevli çağırarak delikanlının Kastamonu öğretmen okuluna kaydı için işlemlerini yaptırıp 80 kuruş yani 4 mecidiye yolluğunu eline teslim ettirdi. Onu uğurlarken de ''Haydi bakalım Silistreli, vatan Silistre'' dedi yeniden. Genç Tonguç dışarı çıktığında elbet yeniden dünyaya gelmiş gibiydi. Sonunda okuma olanağını kaleminin gücüyle almıştı. Kayıt belgesi, yol parası elindeydi. Paşanın ve avukatın yaptıkları onu üzmüştü ama Şükrü Bey gibiler de vardı dünyada. Sonrası kendine kalmıştı. Çalışkan bir öğrenci olmak, sınıflarını başarıyla geçmek, vatana hizmet etmek, ileride kendi gibi olanların okuması için çaba göstermek gerekiyordu. Tüm bunları yapmak onun için kolay şeylerdi. Olgunlaştığını yeniden duyumsamış, kendine güveni artmıştı. İstanbul'da okul arama serüveni ona deneyim kazandırmıştı. İyi ile kötü, yanlışla doğru aynı anda, aynı yerde bulunuyordu. Her karanlığın bir aydınlığı vardı. Rahatlayınca böyle şeyler geçti aklından. Kastamonu yolculuğunu nasıl yapacağını sorup öğrenmişti. Gemiyle İnebolu'ya, oradan karayoluyla Nazır'ın kendine geçecek, okuluna kavuşacaktı. Akşam otelde küçük bavulunu sevinçle yerleştirip hazırladı. Sabah kalkacak İnebolu vapuruna yetişmek için erkenden yattı. Aylar geçmişti gelişinin üstünden. Yatağa uzanınca ailesinden, beldesinden iyice uzak yerlere gideceğini özlemle düşündü. Anasının altın diken ellerini, kardeşlerini anımsadı. Babası okumasını onaylamasa da ona hep önem verir, büyük adammış gibi davranırdı. Ya dedesi? Tonguç'um diye bağrına basar, sevecenlikle kucaklardı onu. Bunları düşünürken dedenin yaşlı kollarında uyuyup kaldığı günlerdeki gibi kendinden geçti yatağın içinde. Üç Başlı Osmanlı Eğitimi. İmparatorluğun nimetlerine kavuşmuş olanlar kendi çocuklarını yabancı okullarda ya da özel öğretmenlerle okutup devletliler arasına sokuyordu. Kasaba eşrafı ve köy ağalarının çocukları kendilerine çeşitli çıkar sağlayan medreseler yoluyla toplumu sömürecek şekilde yetişiyordu. Geriye kalan yoksul halkın ve köylülerin okuyup adam olması istenilen bir şey değildi. Devrimci meşrutiyetçiler yeni ilk öğretimi halka götürme çabasına girişmişti. 1939. Dipnot. İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 171. Tonguç'un aklında kalan çocukluk anıları arasında üç başlı Osmanlı eğitiminin izleri çarpıcı biçimde yer almıştı. Bunlardan biri Fatih Medresesi'nde çürümekte olan din eğitimiydi. İkincisi Osmanlı Paşası'nın ağzından duyduğu, parası olanların okumasını sağlayan özel ve yabancı okullardı. Üçüncüsü de kendinin de peşinden koştuğu devlet güvencesinde modern laik eğitimdi. Gerek çeşitli etnik gruplardan oluşması, gerekse din ve saltanat ortaklığına dayanan siyasal yapısı nedeniyle imparatorluğun eğitim düzeni böylesine kendine özgü ve karışıktı. Üstelik kağıt üstündeki çabalara karşı modern eğitim adına yapılanlar İstanbul ve çevresinden öte gitmiyordu. Anadolu'ya götürülen yalnızca din eğitimiydi. Düzen böyle kurulmuştu. Bu durumuyla Osmanlılar'da eğitimin başat dayanağı dindi. Din adamı yetiştiren medreseler ve okuma yazma yerine yalnızca din kuralları belleten mahalle mektepleri Osmanlı düzeninin halka yönelik eğitimine damgasını vurmuştu. Tonguç çocukluğunda amcasının edilgen davranışlarında, daha sonra da Fatih Medresesi'nde okuyan hemşehrilerinin daralan dünyasında algıladığı medrese eğitimini, ileride köylere eleman yetiştiren kurumlar olarak incelerken şunları saptayacaktır. Anadolu medreseleri Türklerin İslam dinini kabul etmesiyle Selçuklular döneminde kuruluyor. Yanı başındaki tekkelerle birlikte verimli vadilerin içindeki köylere kadar her yere yayılıyor. Selçukluların dili Farsça olduğu için medrese dersleri Farsça ve Arapça olarak yapılıyordu. Osmanlı Türkleri ayrı bir devlet olduğunda resmi dil olarak Türkçe seçiliyor. Yazışmalar Türkçe yapılıyor. Buna karşın medrese öğretiminde Arapça ve Farsça sürüyor. Bu garip seçim ileride Osmanlı eğitim öğretiminin önünde büyük bir engel olarak kalıyor. Böylece medreseler Türk toplumu içinde ulusal olmayan kurumlar olarak etki alanına girenlere İslamlık bilgileri ve yabancı kültürleri öğretip aşılıyor. Medrese etkisinde kalan Türkler bu yüzden ulusal değerler yerine bu kurumların yaymaya çalıştığı Arap kültürüne bağlanmışlar, bunun yayılması için yüzyıllar boyunca var güçleriyle çalışmışlardır. Öğretim dili Türkçe olmayan dünya görüşü yönünden ümmet kavramına bağlı bulunan medreseler, Osmanlı toplumunun eline geçen her yerde kültür yayıcı kurumlar olarak yer alıyor. İmparatorluğun sürmesi ve İslam dininin yayılması için eleman yetiştiriyor. Medrese çıkışlılar din görevlerini sürdürürken bir yandan camilerin yanındaki dinsel ilkokullarda hocalık yani öğretmenlik yapıyor. Ama burada öğrettikleri de okuma yazma değil, din kurallarıdır. Bu eğitimden geçenler aklının erdiğine değil, dinin emrettiğine uyan kişiler oluyordu. Avrupa'da gelişmeye başlayan müsbet bilimlerle ilişki kuramayıp, dine bağlı kalışları medreseleri gerçek yaşamdan uzaklaştırıyor, basit doğa olaylarını bile yorumlayamayacak duruma düşürüyordu. Bu inançlarını eğitmekte oldukları çocuklara ve halka aşılayınca, kendileriyle uyum içinde olan cahil yığınlar yetişiyordu. Devletin bu cahiller ordusu imparatorluğun gerileme devrinde her yeniliğin karşısına dikilerek Türklerin uygarlığı yakalamasını zorlaştırmış ve geciktirmiştir. Bu yüzden Osmanlı toplumu değerleri çürümüş orta çağ yaşamını bırakıp Batı uygarlığının yarattığı yeni alemin içine girememiştir. Ancak Batı uygarlığını yaratan düşünler gerek Avrupalı ulusların çabalarıyla gerekse Osmanlı yenilikçileri yoluyla ülkeye girmeye başlıyor. Din eğitimiyle bir yere varılamayacağı anlaşılıyordu. Medreselilerin yıllarca okuttuğu çocuklarda 15-16 yaşına gelmelerine karşın okuma yazma, anlama düşünme yönünden hiçbir gelişme olmadığı görülüyordu. Bu gerçeği ilk gören sorumlu 2. Mahmud din eğitimiyle Batı uygarlığı karşısında durulamayacağını anlayarak yeniliklere girişiyor. 1823-1838 çıkardığı yenilikçi fermanla eğitimin yapılanmasına ve yayılmasına yönelik ilginç ilkeler getiriyor. Çağdaş ilköğretimi zorunlu gören ferman ülkenin birçok yerine gidiyor. Başkaca yaptırımlar da getiriliyor. Örneğin okulu bitirdi belgesi olmayan çocuklar işe alınmayacaktır. Ama yenilikçiler din eğitimi ve paralı eğitimle birlikte yürüyecek, üçüncü kanal olan okullaşma modern eğitimin yaygınlaşmasını sağlayacaktı. Bu amaçla önce rüştiyeler daha sonra da tanzimat yenilikleri sırasında öğretmen okulları açılmıştı. İkinci Mahmut döneminde başlatılan başka bir gelişme, medreselerin destekçisi olan Yeniçeriliğin kaldırılması 1825, mühendishane yani mühendis okulu, tıbbiye, harbiye gibi okulların açılmasıydı. Artık subay olacak gençler önceden olduğu gibi medreseden ya da devlete eleman yetiştiren saray okullarından değil, bu okullara hiç bulaşmamış, dahası hiç okul görmemiş olarak askere gelen halk çocuklarından seçilerek subay hazırlık sınıfı oluşturuluyor. Bunlara okuma, yazma ve askerlik öğretiliyor. Daha sonra bu yeni subay adayları erlere okuma, yazma öğretmede kullanılarak iyi sonuçlar alınıyor. Böylece hızını halktan alan, medreseyi ve din eğitimini dışlayan eğitim reformu hareketinin sivil kesimden önce orduda başlatılmasının, ordunun eğitim felsefesinde günümüze kadar gelen bir laik eğitim geleneği oluşturduğu görülüyor. 1830'larda Amerika, Fransa, İngiltere ve İskandinav ülkelerinin genel eğitim modelinde yer verilen bu yöntemin daha önce Türk subaylarınca başlatılmış olduğundan Türkiye'nin bile ayrımında olmadığı anlaşılıyor. Dipnot, F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 15. Askeri kesime birçok yenilik ve nitelik kazandıran bu özgün uygulama, sivil kesimi kapsayacak şekilde yaygınlaşamıyor. O yıllarda Avrupa'da eğitim çoğunlukla Hristiyan topluluklarının elinde olduğu için, bunun da etkisiyle devlet ekonomik ve askeri alanda zayıfladıkça eğitim topluluk kuruluşlarının elinden alınamıyordu. Bir yandan din eğitimi, bir yandan modern laik eğitim çabaları sürerken, bir yandan da Hristiyan toplulukların yönettiği kendi başına buyruk azınlık ve yabancı okulları, Osmanlı eğitiminde okullaşmanın başka bir kolu olarak varlığını sürdürüyor, gelişiyordu. Daha çok kentlerde oturan ve ticaretle uğraşan Rum, Ermeni, Musevi ve benzeri etnik ve dinsel kökenli kesimler, kendi eğitim sorunlarını toplulukları yoluyla çözümlüyor. Kendi dil, din ve kültürlerini sürdüren ve meslek veren okullarını istedikleri biçimde açıp geliştiriyordu. Bunlar dışında Amerika ve Fransa yayılmacılığının bir uzantısı olarak açılan özel yabancı kolejler, misyoner okulları bu üçüncü çeşit okullardandı. Bunlar geri kalmış Osmanlı eğitim düzeni için birer örnek olmaktan çok kendi misyonerlik amaçlarını önde tutuyordu. Çoğu İstanbul'da ve öteki büyük kentlerde olan bu okullara azınlık ve yabancılar kadar Türk öğrenciler de ilgi duyuyor ve alınıyordu. Anaokulundan başlayarak çocuklarını yabancı okullarda okutan, okutmak isteyen Türkler çoktu. Kendi dilini, edebiyatını, kültürünü özümlemeden bu okullara giden çocukların yabancılaşmaya uğrayacağı doğaldı. Buna karşın benzer kurumların Tanzimat döneminde daha çoğalıp geliştiği görülüyor. Yabancı ve özel okullara ilginin arttığını gören kimi Türk girişimciler de gerek ulusal gerek tecimsel amaçlarla benzer özel okullar açmaya başlıyor. İstanbul'da Darüşşafaka Lisesi, Şişli Terakki Lisesi ve benzeri vakıf okulları bu dönemde açılıyor. Osmanlı eğitiminde başka ilginç bir örnek devletin Enderun okullarıdır. Bunlar saraya eleman yetiştirmek amacıyla açılan ve azınlıklar arasından seçilen çocukları alan saray okullarıdır. Buralara alınan öğrenciler devletin çeşitli kademelerinde görev yapacak sadık kişiler olarak yetiştiriliyordu. 1839-1876 yılları arasını kapsayan Tanzimat döneminde de yapılıyor eğitimde birçok yenilik. Askeri okullar daha önce tuttukları yoldan yürürken halkın eğitimi için benzer önlemler uygulamaya koyuluyor. 1848'de ilk kez erkek öğretmen okulu açılıyor. Bu açılış halka yönelik sivil okulların çoğalmasını kolaylaştırması yönünden önem taşıyor. Ne var ki öğretmen okulu açılması medreselinin ya da başkalarının öğretmenlik yapamayacağı anlamına gelmiyor. Başka kaynaklardan öğretmen alınması ve medreseler sürüyor. Osmanlı düzeninin siyasal yapısı ve felsefesinde bir değişiklik olmadan eski anlayışla ve batının kopyası olarak yapılan yeniliklerin ülkeye fazla bir yarar sağlamadığı biliniyor. Nasıl medrese eğitimi bir medrese kafası yaratmışsa, Tanzimat eğitimi de Osmanlı toplumunun Tanzimat kafasını yaratıyor. Padişah II. Abdülhamit Osmanlı-Rus Savaşı nedeniyle toprak kaybından kaygı duyup 1878'de parlamentoyu kapatarak mutlakiyet dönemine girdiğinde eğitimdeki çabaları sürdürüyor. Özellikle kurumları çoğaltmak, çok öğrenci almak ve benzeri çalışmalar yapılıyor. 1870'te kız öğretmen okulu açılıyor. Ancak bu dönemde toplumdaki baskılar eğitime de yansıyor. Özel okullar çoğalıyor, yabancı okulların zararlı etkileri artıyor. Ülke sorunlarıyla ilgili uyarılarda bulunan, görüş bildiren birçok öğretmenin uzak yerlere sürülüp işten çıkarıldığı görülüyor. Örneğin Fransız devriminden söz eden Hüseyin Hüsnü, Trablusşam'dan Diyarbakır'a gönderiliyor. İstanbul'da ilerici bir eğitimci olan Selim Sabit, başka ilerici bir eğitimci olan Suavi'den söz ettiği için evi ile okul arasında kalma yasağı konuyor. Suavi ise Kastamonu'ya sürülüyor. Yurdun dört bir yanına sürülen bu ilerici öğretmenlerin gelecek meşrutiyet kuşağının yetişmesinde önemli etkileri olacaktır. Gittikleri kasabalarda yenilikçi gençlerin onların çevresinde toplanarak yararlanma yolunu tuttukları görülecektir. Dipnot Y. Akyüz, Türk Eğitim Tarihi sayfa 162.